Ayrım 10, sayfa 174-8. Çiçekov'un aldığı köylüler kentte günün konusu olmuştu. Bu köylülerin başka bir yere yerleştirilmesinin kazançlı olup olmadığı hakkında türlü yorumlar, düşünceleri ileri sürülüyordu. Konuşulanlara bakılırsa bu konuda herkesin derin bilgi sahibi olduğu anlaşılıyordu. Kimi hiç kuşkusuz diyordu, buna kimse bir şey diyemez. Güney illerinin toprağı iyi ve verimlidir. Ama Çiçikov'un köylüleri susuz ne yapacak? Orada pek ırmak da yoktur. Su olmaz olur mu? Vardır. Stepan Dmitriyevich, yerleşmek, oraya alışmak önemli. Bizim köylülerin ne olduğunu biliriz. Yeni bir toprağa sürecek ne kulübeleri ne de bahçeleri var. Böyle bir yerden iki kere ikinin dört ettiği gibi biliyorum. Hemen kaçarlar. Hem öyle ki geride iz bile bırakmazlar. Hayır, Alexey Ivanoviç, kusura bakma ama ben aynı düşüncede değilim. Çiçikov'un köylüleri kaçmazlar. Rusların başaramayacağı şey de yoktur. Her yere, her iklime kolayca alışırlar. Kamçatka'ya bile götürseniz, eline sıcak bir eldiven verdiniz mi, elini biraz ovuşturur, yeni bir kulübe yapmak için kapar baltayı, doğru odun kesmeye girişir. Ama en önemli olan şey ne biliyor musun İvan Grigoryevich? En önemli şeyi unutuyorsun. Çiçikov'un aldığı köylüleri biliyor musun? Hiçbir çiftlik sahibi iyi adamlarını satmaz. Çiçikov'un aldığı köylülerin hırsız, son derece ayyaş, serseri, azgın herifler olduklarına bahse girerim. Öyle, öyle, doğru söylüyorsun. Ben de aynı düşüncedeyim. Hiç kimse iyi adamlarını satmaz. Aldığı köylülerin ayyaş oldukları belli. Ama şunu da unutmamalı ki bunlar şimdi kötü ahlaklı olabilir ama bir başka yere yerleştirildikleri zaman bu kötü ahlaklarını değiştirebilirler. Buna türlü örnekler verilebilir hem bugün hem geçmişte. Devlet fabrikaları müdürü. Olmaz olmaz diyordu. İnanın bana olmaz öyle şey. Çünkü Çiçikov'un köylülerinin şimdi iki büyük düşmanı olacaktır. Birincisi içkinin serbestçe satıldığı küçük Rusya, ilerinin birbirine yakınlığı. İnanın iki haftaya kalmaz hepsi ayyaş olup çıkacaklardır. İkinci düşmanı ise köylülerin oraya giderken alışacakları serseri başıboş hayat. Eğer Çiçikov onları gözünün önünden ayırmaz, demir bir pençe içinde tutar, en küçük suçlarına göz yummazsa iş değişir. Ama bu konuda kimsenin yardımını istemeyecek ve gerektiğinde ağızlarına yumruğu, enselerine tokadı vuracak. Ancak böyle başa çıkabilir. Çiçikov neden bu gibi itlerle uğraşsın, neden tokat vursun? Bir kahya bulabilir. Kahya mı? Bütün kahyalar düzenbazdır. Ama beyler onları başıboş bıraktıkları için öyle oluyorlar. Ötekiler onayladılar. Bak bu doğru, çiftlik sahipleri bu işten biraz anlasalar, adam kullanmasını bilseler, bütün kahyalar namuslu olur. Müdür iyi bir kahya bulabilmesi için 5.000 rubleyi gözden çıkarmak gerektiğini söyledi. Ama mahkeme başkanı 3.000'e bulunabileceğini söyleyince müdür, nerede bulacaksınız böylesini, burnunuzun içinde mi diye itiraz etti. Mahkeme başkanı, hayır, burnumda değil de bu yörede, örneğin Piotr Petrovich Samovlov, tam Çiçikov'un arayıp da bulamayacağı bir kahyadır. Herkes Çiçikov'un durumunun güçlüğünü anlıyor. Bu kadar kalabalık bir köylü topluluğunu başka bir yere nasıl götürülebileceğini, bu işin nasıl başarılabileceğini merak ediyordu. Kimisi Çiçikov'un köylüleri gibi azgın heriflerin yolda bir isyan çıkarabileceklerini ileri sürdüler. Polis müdürü ayaklanma çıkmasını önlemek için komiser yüzbaşının gitmesi gerektiğini, hatta yalnız kasketini bile gönderse köylülerin sineceğini ve gidecekleri yere kadar götürülebileceğini söyledi. Kimisi Çiçikov'un köylülerindeki bu ayaklanma eylemini kökünden kazıyabilmek için türlü fikirler ileri sürdüler. Türlü düşünceler savunuluyordu. Kimi askerdeki gibi sert bir disiplin ile bunun önüne geçilebileceğini, kimi yumuşak tatlı bir dille bu işin önünün alınabileceğini savunuyordu. posta müdürü, Çiçikov'a kutsal görevler düştüğünü, köylülere bir babalık yapması gerektiğini, hatta köylüleri eğitmesi gerektiğini ileri sürdü ve bundan yararlanarak da Lanchester'in dipnot, bir İngiliz pedagogu 1771-1838 dipnot bitti. Ortaya attığı karşılıklı eğitim sistemini övdü. Kentte herkes işte bu yolda türlü düşünceler atıyordu ortaya. Birçoğu Çiçikov'a duydukları saygıdan, sevgiden ötürü türlü öğütlerde bulunuyordu. Hatta yerleşecekleri yere kadar konvoyun korunması için muhafız bile vermeyi teklif ettiler. Çiçikov bütün bu öğütler için teşekkür etti. Eğer gerekirse bu öğütlerden yararlanacağını belirtti ama muhafızları kesinlikle geri çevirdi. Muhafız gerekli değildi. Çünkü satın aldığı köylüler çok uysaldı ve yeni bir yere yerleşmekten de sevinç duyuyorlardı. Bu nedenle de yolda bir ayaklanma çıkmasının düşünülemeyeceğini söyledi. Bütün bu söylentiler ve öğütler Çiçikov'un ekmeğine bağ sürmüştü. Onun bir milyoner olduğu söylenmeye başladı. Zaten kentliler birinci bölümde gördüğümüz gibi Çiçikov'u ilk gördüklerinde sevmişlerdi. Hele bu söylentilerden sonra daha da çok sevmeye başlamışlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse hepsi iyi yürekli insanlardı. Birbirleriyle çok iyi geçinirler. İlişkilerinde dostça davranırlardı. Hep saygılı ve kibar konuşulurdu. Örneğin, sevgili dostum İlya İliç, dinle kardeşim Antipator Zahariyeviç, yalan söylüyorsun anam İvan Grigoryeviç gibi İvan Andreyeviç adlı posta müdürüne de hep Sprehen Zideç dipnot, Sprehen Zideç Almanca konuş. Burada kafiyeli olması için böyle söylenmiştir. Dipnot bitti. İvan Andreyeviç diye takılırlardı. Sözün kısası tam bir aile gibi yaşıyorlardı. Zaten çoğu kültürlüydü. Mahkeme başkanı o zamanlar daha yeni yeni moda olmuş. Zhukovski'nin dipnot. Zhukovski bir Rus şairi. 1783-1852 dipnot bitti. Yazdığı Ludmilla'sını ezberden bilirdi. Hele birçok yerini, örneğin Çamlık uyudu, Vadi uyuyor bak mısrasını öyle güzel okurdu ki dinleyenler gerçekten Vadi'nin uyuduğunu sanırlardı. Hatta bu benzetişi tamamlamak için gözlerini de kapardı. Posta müdürü ise felsefeye tutkundu. Geceleri bile Jung'un dipnot, Jung bir İngiliz şairi 1683-1765 dipnot bitti. Gecelerini ve Eckhart Gauzen'in dipnot, Eckhart Gauzen bir Alman mistiği dipnot bitti. Doğanın gizliliğine girişini okur ve bunlardan uzun uzun notlar çıkarırdı. Ama nasıl notlar aldığını kendinden başka da kimse bilmezdi. Böyle olmakla birlikte çok nükteci bir insandı. Güzel cümleler kurmayı ve kendinin de söylediği gibi sözcükleri süslemeyi çok severdi. Bu süsleme işini de. Bayım, böyle olduğunu bilirsiniz ya, anlıyorsunuz ya, gözünüzün önüne getirin, onun için şöyle de denebilir, bir dereceye kadar gibi deyimleri bol bol kullanarak ve bir gözünü kapayarak konuşmasına daha da taşlamalı, dokunaklı bir anlam vererek yapardı. Ötekiler de az çok aydın kişilerdi. Kimi Karamzin'i, dipnot, Karamzin bir Rus hikayecisi, 1766-1826, dipnot bitti. Kimi Moskova Haberleri gazetesini okurdu, kimi ise hiçbir şey okumazdı, kimi kanı uyuşuk denilen türdendi. Bunlara bir şey yaptırabilmek için dayak şarttı. Kimi ise iyice miskindi. Ömrünü sırt üstü yatmakla geçirirdi. Bunları yerlerinden kaldırmak bile gereksizdi. İstediğini yap, yine yerlerinden kıpırdamazlardı çünkü. Dış görünüşleri bakımından hepsi sapasağlamdı. Aralarında hiç kimse verem nedir bilmezdi. Hemen hemen hepsini karıları, tombulum, şişkom, göbeklim, tosunum, tombiğim, tombişim gibi sözcüklerle çağırırlardı. Ama genellikle hepsi iyi, konuksever, hemen yakınlık gösteren insanlardı. Yeter ki karşılarındaki onlarla tuza ekmek batırıp yesin ya da gece onlarla whist oynasın. Hele karşılarındaki Çiçikov gibi karşısındakine kendini sevdirmesini bilen biri olursa bu yakınlıkları daha da aşırı olurdu. Çiçikov kente öyle ilgi görüyordu ki kentten bir türlü ayrılamıyordu. Tam gitmeye karar verdiği anda biri, ''Ne olur bir haftacık daha bizimle kalın Pavel Ivanovich'' diyordu. Kısaca tam el üstünde gezdiriliyordu. Hele kadınlar üzerindeki etkisi şaşılacak derecede, fevkaladeydi. Bunu daha iyi açıklayabilmek için önce o kentin bayanlarını, toplantıları, bayanların ruhlarının güzelliklerini anlatmak gerekir. Bu da yazar için çok güçtür. Bir yandan memurların eşlerine karşı büyük bir saygı duyar. Öte yandan çok zor. Ne nokta nokta kentinin hanımları, hayır böyle olmuyor, bir çekingenlik duyuyorum nedense. Ne nokta nokta kentinin bayanlarının en belirgin özelliği. Ama olmuyor, ne tuhaf. Kalemin bir türlü ilerlemiyor, sanki çok ağırlaşmış gibi kıpırdamıyor yerinden. Neyse, en iyisi biz bunu bırakalım. Onların karakterlerini anlatmak işini bu konuda daha usta kalemlere bırakalım. Biz onların yalnız dış görünüşleri hakkında birkaç söz söyleyelim yeter. Ne nokta nokta kentinin bayanları gerçekten kibardı. Onlar bu davranışları yönünden öteki kadınlara rahatlıkla örnek gösterilebilirdi. Davranışları, esas tonlarına egemenlikleri, en ince görgü kurallarına uymaları, modayı en ince ayrıntılarına değin izlemeleri Moskova ve Petersburg'daki bayanları çok geride bırakmıştı. Büyük bir zevkle giyinirler, arabayla kentte gezerler, son modaya uygun altın sırmalı üniforma giydikleri uşaklar onları arkalarından izlerlerdi. İster sinek ikilisi, isterse karo asının arkasına yazılsın, kart kullanma zorunluluğu vardı. Hatta pek sıkı fıkı dost olan, aynı zamanda akraba olan iki hanımın biri ötekinin kartına, yani ziyaretine karşılık vermediği için araları açılmış. Kocaları ve akrabaları daha sonra aralarını bulmak için çok uğraşmışlar ama başaramamışlardı. Bundan da şöyle bir sonuç çıkmıştı. Dünyada her şey olabilir, tek şey olamaz, o da ziyaret yüzünden araları açılmış iki kadının barışması. Kentlilerin dediğine göre bu iki kadın karşılıklı kin besleyerek kalırlar sonuna kadar. Ön sıralara oturma yüzünden de epeyce çekişme, kötü sahne yaratırlardı. Böyle sahnelerde nedense kocalarının hemen şövalye ruhları kabarıverirdi. Gerçi bu düelloya kadar varmazdı. Çünkü hepsi de memnundu. Düello etmezlerdi ama buna karşılık birbirlerine nerede olsa kötülük etmeye çalışırlar. Bu da bilindiği gibi daha ağır sonuçlar doğururdu. Ne nokta nokta kentinin kadınlarının ahlakları da çok sağlamdı. Her türlü suça, her türlü baştan çıkarmaya karşı çıkarlar, bu yolda gösterilecek gevşekliğe aman vermezlerdi. Aralarında ikili üçlü diye adlandırılan ufak tefek olaylar geçse bile hemen gizlenir, dışarıdan bakan biri böyle bir olayın geçtiğini anlayamazdı. Kadının kocası da o kadar güzel kandırılırdı ki bu olayı görse ya da bir başkasından duysa hemen şu basit sözü yapıştırıverirdi. Kardeş kardeş oturmuşlardır. Kim ne karışır? Hatta şunu da belirtmek yerinde olacaktır. Ne nokta nokta kentinin hanımları, Petersburg'un hanımları gibi konuşmalarında dikkatli ve terbiyeli olmaya çok aşırı önem verirlerdi. Hiçbir zaman sümkürdüm, terledim, tükürdüm demezler. Bunların yerine burnumu hafiflettim, mendilime davranmak zorunda kaldım derlerdi. Hiçbir zaman bu bardak ya da bu tabak çok pis kokuyor diyemezler. Bunu kinaye yoluyla bile anlatamazlar. Bunun yerine bu bardak iyi davranmayı bilmiyor gibi sözlerle bu deyişi hafifletmek isterlerdi. Hatta Rus dilini daha fazla kibarlaştırmak için Rusça sözcüklerin hemen hemen yarısını kullanmaz, bunların yerine Fransızcadan alınma sözcükleri kullanırlardı. Tabii bu durumda Fransızca ya da Fransızca olmaktan çıkıyor, öyle yersiz yerlerde öyle sözcükler kullanılıyordu ki yukarıda kurduğumuz Rusça cümleler onların yanında çok daha düzgün, çok daha anlamlı kalıyordu. İşte N nokta nokta kentinin hanımları için ince eleyip sık dokumadan ilk ağızda söylenebilecek özellikler bunlardı. Eğer daha derinden incelenecek olsa söylenecek daha çok şey bulunur ama kadınların kalbine daha fazla yaklaşıp bakmak çok tehlikelidir. Biz de daha derine inmeden konumuza dönelim. Ne nokta nokta kentinin kadınları Çiçikov hakkında o zamana değin pek az şey konuşmuşlardı ama yine de onun çok doğru, çok kibar bir adam olduğunu kabul ediyorlardı. Ama onun milyoner olduğu duyulduğundan beri yeni özellikleri de çıktı ortaya. Yine de onunla pek ilgilenmediler. Milyonerin kendi değil, milyoner sözcüğü onları biraz etkiledi. Milyoner sözcüğünün çağrışım yaptığı para yığınını yalnız bayağı insanlar değil, zengin olsun, yoksul olsun, aşağı tabakadan olsun, yüksek tabakadan olsun, bütün insanlar arasında bir büyü yaratır. Milyonerin kişisel çıkara dayanmayan ve herhangi bir hesapla da ilgisi olmayan tüm alçaklığı tanıyabilme yetkisi olanağı vardır. Herkes ondan en ufak bir zırnık bile koparamayacağını bildiği halde yine de önüne koşar. Yüzüne güler, şapkasını çıkarır, onun davet ettiği bir ziyafete kendisine çağırtmaktan geri kalmaz. Bizim bayanların da aynı bayağı duyguya kapıldığını söylemeye dilim varmaz ama toplantılarda onun için birçok şey söylenmeye başlamıştı. Çiçikov çok yakışıklı değil ama tam bir erkek. Eğer biraz daha şişmanlarsa bozulur. Tabii bu arada sıska erkekler hakkında da atılıp tutuldu. Onlar erkek değil, kürdan diye. Kadınlar süslenmeye daha da önem vermeye başladılar. Çarşıda kalabalık arttı. İğne atsan yere düşmüyordu. Araba o derece boğuldu ki çarşı bir gezinti yerine dönmüştü adeta. Bu arada tüccarlar panayırdan getirdikleri çok pahalı oldukları için ellerinde kalmış, bu nedenle de fiyatını biraz düşürmeyi düşündükleri kumaşların birdenbire satılıverdiğini görünce çok şaştılar doğrusu. Kilisedeki ayine gelen bayanlardan birinin eteği öyle kocamandı ki salonun yarısını kaplamıştı. Hatta o anda orada bulunan mahalle komiseri içerideki halkın tuvalete basılıp bozulmamaları için kapıya doğru geri çekilmelerini emretmişti. Tabii bütün bu ilgilerin kendine olduğunu Çiçikov'un anlamaması düşünülemezdi. Bir kez hana döndüğünde kendine yazılmış bir mektup buldu masanın üzerinde. Nereden ve kimden geldiğini anlayamadı. Garsonu çağırdı, kimden geldiğini sordu ama öğrenemedi. Mektuba kesin bir dille şöyle başlanmıştı: "Hayır, sana yazmak zorundayım." Sonra ruhlarının arasında gizli bir bağ olduğu söyleniyor ve bu gerçek hemen hemen satırın yarısını tutan noktalarla daha da sağlamlaştırıyordu. Daha sonra doğru olduğundan hiçbir kuşku duyamayacağınız ve bu nedenle de buraya yazmak zorunluluğunu duyduğumuz birkaç fikir sıralanmıştı. Yaşamımız nedir? Üzüntülerle dolu bir vadi. Dünya nedir? Duygusuz insan kalabalığı. Sonra 25 yıl önce yitirdiği, kendini çok seven annesinin yazmış olduğu satırlara baktıkça gözyaşı döktüğünü anlatıyor. Çiçikov'u insanların dar çevresinde bunaldıkları kentlerden kaçıp birlikte çöllere gitmeye çağırıyordu. Mektup sonlara doğru daha da umutsuzluk taşıyor ve bir şiirle son buluyordu. "İki kumru gösterecek sana soğuk cesedimi, acı ötüşlerle söyleyecek gözyaşlarıyla öldüğümü." Son satırın ölçüsü bozuktu. Ama bu önemli sayılmazdı çünkü mektup bu çağın beğenisine göre yazılmamıştı. Mektubu yazan ne imzasını atmış, ne adını sanını, ne de ayını gününü yazmıştı. Yalnız postscriptum dipnot bitti. İçindeki satırlardan yazanı çıkarabileceğini ve yarınki valinin balosunda bulunacağı yazılmıştı. Doğrusu çok ilginçti bu. Adını yazmaması onu daha da meraklandırmıştı. Mektubu ikinci, üçüncü kez okudu ve sonunda "Böyle bir mektubu yazanın kim olduğunu bilmek isterdim doğrusu," dedi. Anlaşılan bu mektubu bayağı ciddiye almıştı. Bir saatten fazla onu düşündü. Kollarını açıp başını sallayarak "Mektup çok çok güçlü yazılmış," diye söylendi. Sonra dikkatle katladı. İçinde bir afişle 7 yıldır saklanan bir evlenme davetiyesi bulunan o bildiğiniz çekmeceye yerleştirdi. Çok geçmeden valinin balosu için bir davetiye getirdiler. Bu bir il için olağan bir şeydir. Vali olan yerde balo vardır çünkü kentin soylularının ona karşı bir saygı sevgi duymaları için en gerekli şeydir bu. Öteki işlerini bir yana bırakan kahramanımız hemen balo hazırlığına başladı. Çünkü bu hazırlığın bu kez gerçekten haklı nedenleri vardı. Belki dünya kurulalı beri hiç kimse tuvaletle bu kadar uzun zaman oyalanmamıştır. Yalnız bir saat aynaya bakması sürdü. Yüzüne türlü ağırbaşlı, kurumlu, gülümsemeyle karışık, saygılı, gülümsemesiz, saygılı ifadeler verdi. Aynaya karşı hiç Fransızca bilmediği halde Fransızcaya benzer birkaç sözle selam verdi. Kaşlarını kıvırıp dudaklarıyla, dilleriyle türlü şaklabanlıklar yaptı. Kısacası kendini beğenmiş birinin kimsenin görmediği bir anda aynanın karşısına geçip yapacağı akla gelebilecek her türlü hareketi yaptı. Hatta sonunda çenesine hafif bir yumruk da atarak "Ah seni gidi güzel yüz seni," diye keyifle söylendi ve giyinmeye başladı. Giyinirken son derece rahat ve sevinçliydi. Pantolon askısını, boyun bağını takarken ayaklarını vurarak selam veriyor, dans etmeyi hiç bilmediği halde dans eder gibi sıçrıyordu. Bu arada sarsıntı nedeniyle küçük bir kaza da oldu. Komodin sallandı ve masanın üzerindeki fırça yere düştü. Onun baloya gelişi beklenmedik bir ilgi uyandırmıştı. Herkes ona, arkası dönük olanlar bile, kimi elinde şartlarla, kimi konuşmasının en derin yerinde konuşmasının yarıda kesip ona döndü. Kiminin ağzında köylü işlerine bakan mahkeme cevap veriyordu. Cümlesi tamamlanmadan kesilivermişti. Artık köylü işlerine bakan mahkemenin ne cevap verdiği hemen unutuluvermiş ve kahramanımızla bir an önce selamlaşmak için o yana yürünüvermişti. Pavel Ivanoviç, ah tanrım, Pavel Ivanoviç, sevgili Pavel Ivanoviç, saygıdeğer Pavel Ivanoviç, canım Pavel Ivanoviç, işte nerelerdeydiniz Pavel Ivanoviç, işte bizim Pavel Ivanoviç, izin verin de sizi bağrıma basayım Pavel Ivanoviç. Onu buraya getirin de doya doya öpeyim Pavel Ivanoviç," gibi sözler birbirine karışmıştı. Çiçikov birdenbire kendini bir yığın kolla sarılmış buldu. Mahkeme başkanının kollarından kurtulur kurtulmaz polis müdürünün kollarında buldu kendini. Polis müdüründen sağlık işleri müfettişine, sağlık işleri müfettişinden kesenekçiye, kesenekçiden mühendise, dolaştı durdu koldan kola. Bu sırada bir kadın çemberi içine alınmış, bir elinde bilet tomarı, ötekinde küçücük bir ev köpeği tutan vali onu görünce biletleri de köpeği de yere fırlattı. Köpek ciyaklamaya başladı. Sözün kısası onun gelişi herkesi neşelendirmişti. O anda yüzünde bir hoşnutluk ya da herkesteki hoşnutluğun yansıması okunmayan kimse yoktu. Önemli bir amirin denetlemeye gelişinde, memurların yüzlerinde beliren ifadede ancak böyle olurdu. İlk korku geçince bu amirin de birçok şeyden hoşlandığı görülür. O da bir süre sonra şakalar yapmaya başlar ve memurlarla gülümseyerek konuşur. Tabii buna yakınındaki memurlar ondan iki kat daha fazla gülümsemeyle karşılık verirler. Daha uzaktakiler ise biraz daha az ama yine de içten bir gülümsemeyle karşılık verirler. Daha da uzakta kapı dibinde duran, ömrü boyunca gülmek nedir bilmeyen, buraya biraz önce yakaladığı serserilere yumruk atmaktan gelmiş küçük polis memurları bile değişmez, yayılma yasalarına uyarak ötekilerden çok daha az keskin bir enfiye çekmiş de bu nedenle aksırmak istiyormuş gibi gülümserler. Buna gülümseme yerine yüzünü buruşturma demek daha doğru olur aslında. Kahramanımız herkese, her şeye ayrı ayrı cevap yetiştirmekte hiç güçlük çekmiyor. Her zaman yapmaya alışkın olduğu gibi başını yana yatırarak sağa sola selamlar dağıtıyordu. İşte herkesi büyüleyen de buydu. Kadınlar kokulu çiçeklerden bir çelenk gibi çevresini sarıvermişlerdi. Kiminden gül, kiminden ilkbahar çiçeği ve menekşe, kiminden de tepeden tırnağa süründüğü muhabbet çiçeği kokusu yükseliyordu. Çiçikov bu kokuları iyice içine çekebilmek için burnunu havaya kaldırmıştı. Kadınların giysileri de gerçekten zevk sahibi olduklarını gösteriyordu. Son modaya göre soluk renkli tülbentler, atlaslar, müslinler o kadar çeşitliydi ki çoğu kumaşa ad vermek bile olanaksızdı. İncelik ve zevk işte bu kadar olabilirdi ancak. Aslında bir düzene sokmak üzere yapılmış ama tersine elbisenin düzenini bozan kurdeleler, çiçekler serpiştirilmişti. Elbiselerin ötelerine berilerine tek kulağın üzerinde güçlükle duran bir başlık sanki ''Hey, uçuyorum uçarken bu güzel kızı da birlikte götürememek ne acı'' diyordu. Beller sımsıkı içeri çekilmiş, göze en hoş görünecek bir biçime sokulmuştu. Bu arada N.. kentinin bütün bayanlarının oldukça şişman olduklarını da söylemek yerinde olacaktır. Ama bu kusurlarını öyle güzel örter, öyle ustalıkla giyinirlerdi ki onların şişman olduklarını anlamak imkansızdı. Giyinirken her şeyi görülmedik bir ihtiyatla düşünmüş ve incelemişlerdi. Boyunları ve omuzları bir ölçü içerisinde aşırı sayılmayacak çıplaklıktaydı. Bu çıplaklık bir erkeği baştan çıkarabilmek için yeterli olurdu. Biraz daha fazla açmayı kimse düşünmezdi. Öteki yerlerini ise o denli zevkle kapatırlardı ki zevklerine hayran olmamak elde değildi. Ya boyunlarını incecik tüy gibi hafif tülden öpücük adı verilen şerit gibi bir boyun bağıyla örterler ya da omuzlarının çekiciliğini daha da arttıran ince patiskadan alçak gönüllü adı verilen elbisenin altına omuz başlarına iliştirilmiş küçük dişli duvarcıklarla örterlerdi. Bu alçak gönüllüler arkalarında erkekleri yakacak şeyleri örtüyorlar ama bu arada da arkalarında ne olduğunu merak eden erkekleri de daha çok çileden çıkarıyorlardı. Kolları dirseklere kadar örten uzun eldivenler elbiselerin kollarına ulaşmıyor, en çekici yerleri açıkta bırakıyordu. Bu açık yerler oldukça dolgunca olurdu. Hatta kimi eldivenler zorla daha yukarılara çekilmek istendiğinden patlamıştı. Sözün kısası her şeyin üzerinde sanki hayır burası bir il merkezi değil bir Paris'tir, başkenttir yazılıydı. Dünyanın hemen hiçbir yerinde eşi bulunmayacak bir başlık ya da tavus tüyüne benzeyen ama aslında tavus tüyü olmayan bir tüy. Modaya aykırı düşmesine rağmen yer yer kişisel zevkin ürünü olarak yükseliyordu. Artık bu kadarcığını da bir il merkezi için hoş görmek gerekir. Bu kadar olur. Çiçikov bu bayanların arasında bir tek şeyi düşünüyordu. Acaba o mektubu yazan hangisiydi? Çevresini iyice görebilmek için başını havaya kaldırmıştı. Birden burnunun ucundan dirsekler, kol kapakları, kollar, kurdele, kokulu bluz ve elbise topluluğu akıp gitmeye başladı. Herkes son hızla bir yana doğru akıyordu sanki. Posta müdürünün eşi, polis yüzbaşı, mavi ve beyaz tüylü kadınlar, Gürcü, Prens Çiphay Hilidzev, Petersburglu memur, Moskovalı bir başka memur, Fransız kuku, Perhunovski, Berebendovski, herkes alabildiğine koşuşuyordu. Çiçikov işte il merkezinin tam yazılacak yanı diye düşündü. Geri çekilerek, kadınlar yerlerini aldıkları zaman yeniden acaba yüzlerinden ve gözlerinden bana mektup yazanı bulabilir miyim diye göz gezdirmeye başladı. Ama hiçbirinin gözlerinden çıkaramadı bir şey. Hepsi de öyle ince, öyle kibardı ki kimin yazdığını anlamak imkansızdı. Kendi kendine hayır dedi. Kadınlar öyle yaratıklardır ki, elini salladı, bir şey de denemez ki. Durmadan değişen yüz anlatımlarından, parıltılarından bir anlam çıkaramıyor ki insan. Yalnız gözleri bile öyle sonsuz bir ülke ki içine giren bir insan bir daha çıkamaz. Kaybolur gider. Kancı atarak bile çekemezsiniz bir daha. İstersen ondaki parıltıları bir açıklamaya giriş hele. Islak kadife gibi, yumuşak şeker gibi. Tanrı bilir daha ne sıfatlar sayılabilir bu parıltılar için. Sert, yumuşak, süzgün bir başka deyişle baygın, canlı çok baygın. Hele bu çok baygın olanlar insanı öyle bir kavrar ki sanki bir keman yayı çekiliyormuş gibi bir şey cız eder insanın içinde. Hayır, doğrusu bunu anlatacak sözcük bile bulamıyor insan. İnsan soyunun bu kadın türü maldır doğrusu. Şey, özür dilerim, kahramanımızın ağzından tam bir sokak ağzına yakışır bir söz çıktı galiba. Ama ne yapalım, Rusya'da yazarların durumu böyledir işte. Ama eğer bu sokak sözü yazı diline geçtiyse bunun sorumlusu, suçlusu yazar değil okurlardır. Özellikle yüksek tabakadan okurlar. Kendileri doğru dürüst bir Rusça sözcük kullanmazlar ki. Ama Fransızcayı, Almancayı, İngilizceyi o kadar iyi konuşurlar ki telaffuzlarında bile bir yanlışlık bulamazsın. Örneğin Fransızcayı burnundan R harfini gırtlaktan çıkararak, İngilizceyi kuş gibi öyle ki ağızlarını, dudaklarını da kuş gibi uzatarak konuşurlar. Bunu yapamayanla da alay ederler ama Rusça konuşmaya sıra gelince bu onlar için hiç önemli değildir. İş yurtseverliğine gelince sayfiyelerde yaptırdıkları kulübeleri Rus zevkine göre yaparlar. Bu da yeter artar. İşte yüksek tabaka okurları böyledir. Kendini o tabakadan sayanlar da bu arada titizliklerine de diyecek yoktur hani. Yazı dilinin çok arı, çok soylu bir dille yazılmasını istemekten de geri durmazlar. İsterler ki Rus dili gerektiği anda bulutlardan iniversin. Hiç çaba harcamadan dillerine şıp diye oturuversin. Ve onlara yalnız ağızlarını açıvermek kalsın. Yani armut piş ağzıma düş. Hiç kuşkusuz insanların en akıllısı kadınlardır. Özür dilerim ama bu saygıdeğer okurlar onlardan da akıllılardır.